İyi akşamlar. Bir Artı Eksi Dünya programında yeniden bir aradayız. Bugün bütün Orta Doğu'yu özellikle etkisi altına almış olan Arap ırkçılığından bahsedeceğiz. Ama sadece Arap ırkçılığı değil, çünkü Kürt ırkçılığı da aynı şekilde ve Fars ırkçılığı da ve hatta Musevilerin de içerisinde olduğu Yahudi ırkçılığı da aynı şekilde Orta Doğu'da bir sorun halini teşkil ediyor gerçekten. Ve Orta Doğu'daki aslında bütün sorunların temelinde biz bu sapkın bakış açısını görüyoruz. O yüzden programımızı bu konuya ayırdık. Fakat ondan önce geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'la ilgili önemli gelişmeler meydana gelmişti. Yeni bir seçim oldu ve yeni bir cumhurbaşkanı seçildi. Bununla ilgili de programımızın başında çok kısa olarak konuya değineceğiz ve başlıyoruz inşallah.
Biliyorsun, senin de söylediğin gibi geçtiğimiz haftalarda Mustafa Akıncı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni bir cumhurbaşkanı oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu dönemde bazı polemikler oldu. Bu geçtiğimiz çarşamba günü de Sayın Akıncı Türkiye'ye ziyarete geldi. Bundan önce gerçekleşen polemiklerin de önemli bir sebebi vardı. Çünkü Akıncı'nın seçilmesinin en önemli sebeplerinden biri biraz Türkiye'ye karşı üslubundan kaynaklanıyordu. Birazcık halkı cezbeden bazı açıklamaları olmuştu daha önceden de ve gerçekten de bunlar oy aldı. Biz artık yavru vatan, ana vatan ilişkisini bırakmak istiyoruz. Artık kardeş ülkeler olmak istiyoruz dedi. Bu çıkış tabii ki Türkiye'de biraz tepkiyle karşılandı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tepki gösterdi. Belki biraz ağır tepkiydi ama bütün muhalefet liderleri de dahil olmak üzere tabii ki tepkiliydiler. Biz çünkü bu Kıbrıs bizim için iç meseledir. Bir dış mesele değildir. Biz dış ülke olarak hiçbir zaman görmedik. Her zaman iç meselemizdir. Ve iç meselemiz olduğu için de biz bu uğurda Allah rızası için şehit verdik. Çok fazla bedel ödedik. Bunu da Devlet Bahçeli çok güzel açıklamıştı. Eğer verilen bedeli anlayamazsak o zaman geleceğe bir parlak ışık şeklinde bakamayız dedi. Bütün bunlar çok doğruydu. Gerçekten bizim çok özenle takip ettiğimiz, özenle baktığımız, özenle bağımsızlığı için özenle çaba gösterdiğimiz, hatta pek çok şeyden feragat ettiğimiz bir konudur Kıbrıs konusu uğrunda. İşte bu yüzden de tabii ki tepkilere mazhar oldu. Fakat burada şunu da değerlendirmek gerekiyor. Aslında bu konuyu iki odaklı bakmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti açısından gerçekten bizim hiçbir zaman taviz vermediğimiz ve vermeyeceğimiz bir konudur Kıbrıs. Hükümetler farklı olmuştur. Fakat her hükümetin hemfikir olduğu tek konu Kıbrıs konusundan asla taviz verilemeyeceğidir. Zaten 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında beklememizin de en büyük bahanelerinden bir tanesi Kıbrıs'tır, biliyorsun. O yüzden oradaki Türk bağımsızlığı çok önemli. Fakat bu bir yandan da Sayın Akıncı açısından olaya bakıldığında, o da hocamız söylemişti, sonuçta bir ülkenin cumhurbaşkanı. Tabii ki kendi idealleri ve ülke için düşündüğü şeyler olacaktır. Fakat bunları dile getirirken Türkiye'nin oradaki garantörlüğünü ve Türkiye'nin oradaki koruyuculuğunu hissettirir bir üslup kullanması güzel olurdu. Şimdi tabii ki Sayın Akıncı'nın oradaki ifadeleri biraz ilgi çekti. Çünkü dedi ki iki toplumun birleşmesi için biz çok fazla şey yapacağız bundan sonra. 74'ten beri tartışmalı bölge olan boş bölge olan Maraş'ı Birleşmiş Milletler denetimine açacağız. Limanımızı açacağız. Havalimanımızı açacağız. Böylelikle karşılıklı ticaret imkanına olanak vereceğiz. Bunlar zaten güzeldir, olması gereken. Çünkü küçücük bir adada iki toplum bunlar. Elbette birbirleriyle ticaret yapacaklar. Bunlar bir yeşil ışık olarak algılandı. Fakat biz Kıbrıs konusunu konuşurken hep şunu düşünmemiz gerekiyor. 1974'ten beri Kıbrıs meselesinin çözülememesinin sebebi Türk hükümetleri veya Türkiye'nin politikası olmamıştır hiçbir zaman. Kıbrıs Türk kesiminin politikası da olmamıştır. Sayın Erdoğan da olmamıştır. Hani bazen o suçlamayı Sayın Erdoğan'a yöneltenler var. Hiçbir şekilde olmamıştır. Hatta çok büyük katkıları oldu o ülkeye Sayın Erdoğan'ın. Oradaki sebep, yani barışın gerçekleşmemesinin tek sebebi daima Güney Kıbrıs olmuştur. Orada kiliseye bağlı bir dayatma ve genel olarak toprakların Rum hakimiyetinde olması yönündeki dayatma ve Türklerin orada Rum hakimiyetinde bir azınlık olarak yaşamasını istemeden kaynaklanmaktadır ki biz buna asla olur diyemeyiz. Bu bizim kırmızı çizgimizdir ve kırmızı çizgimiz olarak kalacaktır. Dolayısıyla Sayın Akıncı'nın da bizim baştan beri her zaman ön plana çıkardığımız iki kesimli, iki toplumlu tek bir devlet güzergahında kalacağını umuyoruz. Bizim asla ve asla Rum hakimiyetinde bir Türk azınlık gibi bir düşüncemiz yok Kıbrıs için. Avrupa Birliği çok göz boyayıcı bir şey orada tabii. Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyesi olması. Fakat bu bizi ilgilendirmez. Bizim için bağımsızlıktır asıl olan. Dolayısıyla inşallah bundan sonraki kararlarda bu konudan taviz vermeden, kırmızı çizgiyi aşmadan devam eder. Türkiye'nin garantörlüğünü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yani adı zaten üzerinde bir Türk Cumhuriyetidir Kuzey Kıbrıs. Ve Türkiye'nin neredeyse %32.6'dan fazla ekonomisini karşıladığı, tamamen yavru vatan demekle aslında orada sevgisini yönelttiği ve Kıbrıs'tan bahsederken hep sevgi ifadeleriyle birlikte kullanılan bir bölge. Yani tamamen Türkiye'nin bir toprağı olarak biz
biliyoruz Kıbrıs'ı. Bir karşılık beklemediği herhangi
bir şey. Hiçbir karşılık beklemeden hem kanımızı, canımızı verdiğimiz.
Askerlerimiz orayı sevdiğimiz. Korur bu arada. Evet.
Fakat Kıbrıs'ta tabii ki Türkiye bakış açısı sadece sanki bir askeri destek gibi görülüyor. Biz bunu biliyoruz. Yani Türk varlığının oradaki varlığı bir askeri varlık olarak değil, bir gönül bağlılığı olarak bilinmesi gerekiyor. Kıbrıs'ta aslında bütün dünya üzerindeki bu sorunlardan bahsederken ana sorun Güney Kıbrıs'la Kuzey Kıbrıs arasındaki sorunda, Kıbrıs'la Türkiye arasındaki sorun da şu anda gözüken, ki aslında bu sorun şu anda halledilmiş gibi görünüyor, sevgi temelli olması. Çünkü gerçekten Kıbrıs'ta da sevgi ön planda tutulması gerekiyor. Dinsizliğin yayıldığına dair çok fazla bilgi geliyor. Bununla ilgili yazılar okuyoruz. Fakat bu tabii ki bütün toplumlarda olduğu gibi Kuzey Kıbrıs için de bir tehlikedir. Şu anda dünyada Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kabul eden tek ülke Türkiye. Bunun da bilinmesi gerekiyor. Yani seni tek kabul eden ülkeyi sen kabul etmezsen, dışlarsan zaten dünya üzerinde bir varlığın kalmamış olur. Ama böyle bir şey zaten söz konusu bile değil. Türkiye için bir milli meseledir Kıbrıs. Yine öyle olacaktır. Zaten sorunlar da görüşülerek halledilmiş oldu aslında. Zaten halledilmemesi beklenemezdi. Ama sevgi temelli bir sorun olduğu da her zaman anlaşılıyor. Oraya giden Türklerin de Kıbrıs halkına çok sevgiyle yaklaşmaları, sadece oraya bir tatil merkezi gibi, işte hatta biliyorsun çok sayıda kumarhane olduğu, gazino olduğu biliniyor. Sadece bunun için Kıbrıs'ı ziyaret eden insanlar değil, dostlarını, kardeşlerini, ailelerinden birini ziyarete giden insanlar sıcaklığıyla orada bir bağ kurmaları gerekiyor. Bu her şeyde zaten çözüm olduğu gibi Kıbrıs konusunda da iki tarafta da aslında, yani Güney Kıbrıs'a yönelik olan ilişkiler içerisinde de sevgi temelli aslında her zaman çözüm tabii olacaktır.
Buna kısa bir şey daha eklemek istiyorum. Yunanistan'ın garantörlük istememesi, bunu işte Syriza hükümetinin eski model bulması aslında sadece bir taktik. Yunanistan bu garantörlüğü şu anda istemiyor. Çünkü oraya yatırım yapmak istemiyor, oraya para harcamak istemiyor Kıbrıs'a. Yani istemiyor derken parası yok, yani bunu yapamıyor. Asker göndermek istemiyor. Halbuki garantörlük, yani iki ülkenin, yani Türkiye'nin ve Yunanistan'ın garantörlüğü Londra ve Zürih anlaşmalarıyla kesin olarak artık netleşmiş bir konudur. Ve bunlar Birleşmiş Milletler'in tamamen denetiminde ve gözetiminde çok önemli anlaşmalar. Şimdi bunları ben istemiyorum deyip çekilmek mümkün değildir. Dolayısıyla Kıbrıs istese de istemese de, ki istemediğini zannetmiyorum, ama Kuzey Kıbrıs için Türkiye resmi olarak da garantördür. Bu hafta biliyorsun görüşmeler başladı Avrupa Birliği nezdinde. Her iki tarafın karşılıklı görüşmeleri başladı. Orada Türkiye zaten ister istemez bir garantör ülke olarak varlığını koruyacak, tıpkı Yunanistan gibi. Dolayısıyla bizim zaten varlığımız bu konuda gerekiyor.
Şimdi ırkçılık konusuna geçerken tabii ki bütün konularda bizim asıl ölçümüz Kur'an-ı Kerim olduğu için bu konuda da Allah'ın bize ayetlerde gösterdiği yolu izlememiz gerekiyor. Irkçılık neden yanlıştır? Çünkü ırkçılık demek bir kavmin, yani bir topluluğun kendi etnik özelliklerinden veya işte çeşitli özelliklerinden kaynaklanan diğer etnik kesimlere karşı üstünlük iddiasında bulunmasıdır. Fakat bir topluluk kendini sevebilir, kendi kültürünü sevebilir, kendi dilini sevebilir ve bunu milli kültür, milli dil olarak kabul edebilir. Ama bunu yaparken başka toplumların ezilip yok edilmesini isteyen, onları saymayan, onları insan yerine koymayan bir bakış açısı işte toplumlara ırkçılığı getirir ve bu ırkçılık da yeryüzünde kan dökülmesine kadar çok sayıda felakete sebep olan, bugün de içinde yaşadığımız, aslında toplumlarda gördüğümüz bir felaket aslında sapkınlık. Allah Fetih Suresi'nin 26. ayetinde bize şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hani o inkar edenler kendi kalplerinde öfkeli soy koruyuculuğunu, cahiliyenin öfkeli soy koruyuculuğunu kılıp kışkırttıkları zaman hemen Allah elçisinin ve müminlerin üzerine güven ve yatışma duygusunu indirdi ve onları takva sözü üzerinde kararlılıkla ayakta tuttu. Zaten onlar da buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah ırkçılığın bir cahiliyenin öfkeli soy koruyuculuğu diyorsun. Yani kendi soyunu korumak isteyen insanların yaptığı bir eylemdir bu aslında. Ve bunu tamamen Kur'an'ın dışında, din ahlakının dışında öfkeli bir hareket olarak Allah gösteriyor. Yani nefrete dayalı olan. Fakat Allah da buna karşılık müminlerin üzerine yatışma duygusunu ve güven verdiğini ve takva sözü üzerinde ayakta tuttuğunu söylüyor. Yine Allah Hucurat suresinin 13. ayetinde Allah katında en üstün olanınız takvacı en ileride olanınızdır diye bize bildiriyor. Sizi kabileler olarak kıldım diyor. İşte o çeşitli renkler insanların arasındaki bunun bir zenginlik olduğunu, sizin birbirinizle tanışmanız için bunu kıldığını Allah bize bildiriyor. Yani bütün insanların. O yüzden biz soyları, ırkları, renkleri, dilleri, hepsini, kültürleri bir zenginlik olarak, Allah'ın yarattığı bir zenginlik olarak görüyoruz. Bunları hiçbir zaman birbirine ezme, birbirine üstün çıkma gibi bir şey değil. Sadece insanların birbirine üstün olabileceği tek konu vardır. O da takvadır ve bu da Allah katındadır. Yine insanların arasında bir üstünlük sözü olamaz. Yani ben senden daha takvayım diye kimse söyleyemez. Bu üstünlük ancak Allah katındadır. Şimdi bu ölçümüz olduğunda biz Orta Doğu'ya baktığımızda öyle bir felaketle karşı karşıya kalıyoruz ki Fars ırkçılığı, İran'ın zaten neredeyse 30 yıldan fazladır, hatta çok daha fazla, 80 yıldır hatta sürekli kendi içerisinde bir asimilasyon politikasıyla herkesi Farslaştırmaya çalıştı. Ki çok fazla sayıda etnik grup vardır İran'ın içerisinde. Hatta Fars azınlıktadır Farslar. Buna rağmen çok fazla asimilasyon politikası yürüttüğünü görüyoruz. Irak'a bakıyoruz. Yine sanki mezhep çatışması gibi görünen şeylerin birçoğunun aslında ırkçılığa dayandığını görüyoruz. Arap ırkçılığına. Hatta birbiriyle hiçbir şekilde mezhepsel olarak bağlantıya girmeyecek olan toplulukların bile, mesela Bahreyn'in %80'inden fazla Şii olmasına rağmen Arap ırkçılığını ön planda tuttukları için Suudi Arabistan'a daha yakınlardır İran'a rağmen. İran Şii olduğu halde. Mesela burada Araplık daha önde gelir bu tip topluluklarda. Fakat işte biz şimdi bütün bu çatışmaların temelinde Orta Doğu'da bu Arap ırkçılığının ön plana çıktığını görüyoruz. Fakat bir taraftan Arap ırkçılığını bahsederken Kürt ırkçılığıyla karşılaşıyoruz. Biz buna asıl kendi toplumumuz içerisinde PKK ile karşı karşıya kaldık. PKK ile birlikte de hem Kuzey Irak'ta hem Kuzey Suriye'de yine PKK'nın o bölgeye hakimiyetinden kaynaklanan, PKK'nın komünist olduğunu biz biliyoruz. Fakat komünist devlet emellerini yerine getirebilmek için milliyetçiliği, yani kendince milliyetçiliğin, Fars milliyetçiliği şeklinde bir şey tabii ki değil, Kürt milliyetçiliğini kullanırken ırkçılığı kullandığını görüyoruz. Sadece Kürt olacak. Bakıyoruz biz şimdi Güneydoğumuza, vali Kürt olacak diyor. Hiçbir şekilde Laz vali kabul etmiyor. İşte kendi yönetimimizi kendimiz seçeceğiz, siz bizim yerimize kimseyi seçemezsiniz diyor. Çünkü diyor başka birini bize, biz Kürt istiyoruz diyor. Halbuki hocamız her zaman söyler, ne güzel başbakanımız Kürt olsun, cumhurbaşkanımız Kürt olsun, İstanbul'un valisi Kürt olsun, Trabzon'un valisi, Antalya'nın valisi, İzmir'in valisi Kürt olsun. Ama Güneydoğu'nun valisi de, işte Diyarbakır'ın valisi de Laz olsun. Veya işte Ağrı'nın valisi de Türkmen olsun, yani Türk olsun. Bunlar hepsi birbiriyle karışarak o harmanla birlikte işte o güzelliği, toplumumuzun zenginliğini ortaya çıkarsın. Sadece benim ırkım olsun diye bir şey söz konusu değildir. Ama işte bölgede PKK'nın halkımıza zorla dayattığı, çünkü Kürt halkımız bizim dindardır. Yani bir ırkçılığa hiçbir şekilde yanaşmazlar. Onlar da Allah'ın bize söylediği takva sözünün üzerinde dururlar. Ama işte bölgede PKK'nın zorla, baskıyla dayattığı bir Kürt ırkçılığını görüyoruz. Aynı şekilde de Arap ırkçılığını da yine bölgede görüyoruz. Fakat ben asıl Kürt ırkçılığıyla birlikte İran'daki ırkçılığa bir örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde biliyorsun İran'ın Mahabad kentinde yaşandı. Mahabad kenti ilk Kürt devleti olarak bilinir bölgede. Fakat çok kısa hayatı olup sonradan yıkılan bir bölgeydi. Tarihte Mahabad Cumhuriyeti 1946'da Sovyetler Birliği'nin desteğiyle kurulan ve daha sonra da yine Sovyetler Birliği'nin çekilişiyle aynı yıl içinde yıkılan, Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamış bir Kürt devleti olarak bilinir Mahabad. Ama şu anda İran'da bir bölgenin adı ve burada bir Kürt kızı Firnaz Hoşrevani bir otelin camından atlayarak intihar etti. Bunun nasıl olduğuna baktığımızda İranlı bir istihbaratçıdan kaçarken olduğu tespit edildi ve bunun tecavüz endişesinden korktuğu için oradan atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Bunun üzerine tabii ki İranlı Kürtler ayaklandı. Fakat İran'da tabii ki muhafızlar, dev muhafızları çok ciddi karşılıklar verdiler. Hayatını kaybeden göstericiler oldu. Oteli ateşe verdiler göstericiler. Böyle birdenbire alevlenen, yine orada işte İranlılarla Kürtler arasında çok ciddi ayaklanmalar söz konusu oldu. Fakat bakıyoruz tabii temelinde orada Allah'tan rahmet diliyoruz tabii ki oradaki Ferinaz'a, biz Hoşrevani'ye. Fakat böyle bir şey tabii ki çok feci bir şey. Yani tecavüz endişesiyle, tecavüz edilmekten çekinerek, bir camdan atlayarak intihar eden bir Kürt kızı olduğu için ve sırf Kürt olduğu için bunun olduğu iddia edildi. Tabii bunu biz sadece bu olayda görmedik. Çok fazla olayda görüyoruz. Dünya üzerinde bununla ilgili çok fazla şey var. Ama bu geçtiğimiz günlerde yaşadığımız sadece bir örnekti. Bölgeden aslında örnekleri çoğaltmak da çok mümkün.
Aslında Araplar arasındaki, yani biz hep Orta Doğu'yu şöyle genelde analiz ederiz. Daha doğrusu bu Avrupa'nın ve Amerika'nın derin güçlerinin analiz ettirmeye çalıştığı bir şekildir. Sünni-Şii çatışması şeklinde. Fakat genel tabloya baktığımızda aslında Sünni-Şii çatışması değil burada ortaya çıkan. Bunu aslında Irak konusunda çok net görmüştük. Irak'ta gerçekten bir Sünni-Şii olayları vardı, halen devam ediyor. Fakat asıl onun üstünde giden şey hep Arap ırkçılığı ve Kürt ırkçılığı üzerine kuruludur. Mesela Kürtler Sünni olmalarına rağmen Sünni Arapları koruma altına almazlar. Genel olarak böyle bilinir. Zaten aralarında ciddi şekilde de çok ciddi ayrımlar vardır. Kendi bölgelerinde konuk etmek istemezler. Çoğunluğu diyeyim, tabii ki vicdanlı insanlar vardır. Bunun tek sebebi Arap ırkçılığı ve Kürt ırkçılığından kaynaklanır. Bu aynı şey, biz aslında burada Yemen'i konuşurken bundan bahsetmiştik. Asıl konu acaba Sünni Şii konusu mu? Gele geldik. Hayır, o şekilde değil. Orada ticari yollar, ticari hesaplar ve ırkçılığın ön plana çıkmasıydı. Orada tamam bir sebep olarak, yani oradaki ticari yolları elde edebilmek adına İran oradaki Şiileri sahiplendi. Fakat İran bunu hep yapar. Lübnan üzerinde de yaptığı her zaman buydu. Orada tamam Hizbullah belki bir Şiilik üzerine kurulu bir topluluktur. Fakat yine de İran'ın bunu kullanma sebebi sadece oradaki ana temel yolları, yani ticaret yolları ele geçirmek üzerine kuruluydu. Ve böylelikle gerçekten Suriye'ye kadar, kuzeyde Suriye'ye kadar çok geniş bir yolu, aşağıda da işte Yemen'le birlikte Babülmendeb'e kadar çok geniş bir alanı sahiplenmiş hale geldi. Şimdi İran'ın durumu budur. Yani genel olarak bu Şiilikten ziyade kendi Farsi ırkçılığını bir yerlere yaygınlaştırma amacıdır. Fakat Araplara baktığımızda orada da aslında durumun farklı olmadığını görüyoruz. Gerçekten Arapların kendi aralarındaki ittifakı çok eskilere dayanıyor. Ve hatırlarsan Cemal Abdülnasır zamanında Birleşik Arap Cumhuriyeti kurulmak istendi. Ve Suriye ile Mısır birleşti. Başkanı Cemal Abdülnasır oldu. Ve arkasından bundan sonrası zaten hep darbeler dönemidir Suriye açısından. Çok çok çalkantılı dönemler ve İhvan'ın çok ciddi şekilde kıyıma uğradığı dönemlerdir. Bu tarihlerden sonra gerçekten ciddi şekilde, ta ki işte Hafız Esat'ın başa gelmesine kadar çok ciddi darbeler geçirmiştir. İşte bu dönemler genel olarak Arapların birbiriyle ittifakı sadece soy ittifakı üzerine kurulu olarak gördükleri dönemlerdi. Ve bunu sağlayabilmek için de çeşitli ülkeleri, Arap ülkeleri birleştirip bir büyük Arap devleti oluşturmak istediler. Fakat dediğim gibi darbeler buna izin vermemişti. Fakat bundan sonrası da aslında Arap Ligi'nin oluşmasıyla kendisini gösterdi. Biliyorsun Orta Doğu deyince bizim aklımıza genel olarak İslam gelir. Yani kim konuşsa İslam gelir. Fakat nedense Araplar hep kendi aralarında bir Arap birliği kurma hevesi içinde oldular. Ve bu Arap birliğini gerçekleştirebilmek için çeşitli toplantılar yapıldı. Sonra işte Mısır'ın İsrail'e yakınlaşması sonucunda Mısır Arap Ligi'nden atıldı. Sonra tekrar birleşmeler yaşandı. Fakat hep çalkantılar yaşandı. Ama nasıl Araplar arasında? Yani bunların arasında ne İran dahil edildi, ne Türkiye dahil edildi. Orta Doğu ülkeleri, yani bunlar olmasına rağmen hep ayrı tutuldular. Hep Araplar bir aradaydı.
Bu arada Araplar Mısır'ı İsrail'le ittifak halinde diye Arap Ligi'nden atmaya kalkarken Körfez ülkeleri aslında Amerikan ve İsrail üstlerine tamamen izin verip, fakat başka kendi Arap olmadığını düşündükleri Müslüman ülkeleri hiçbir şekilde sıcak davranmıyorlar. Mesela Doğu Türkistan'la ilgili hiçbir şekilde bir şey yapmazlar Müslüman olmalarına rağmen. Ama mesela İran'a karşı hiç kimseye duymadıkları nefreti duyarlar. Halbuki İran ordusunun yakıt ihtiyacı halihazırda Körfez ülkeleri tarafından karşılanıyor. Yani burada aslında bir ikiyüzlülük de söz konusu. Yani hangi tarafa baktıklarına biz dikkatimizi verdiğimizde tamamen bir nefret üzerine, İran'dan nefret ediyorlar. Diğer Arap olmayan Müslüman ülkelerden de aslında nefret ediyorlar. Kendi aralarında bir birlikler ve onun dışında herkese de kucak açıyorlar aslında. Açsınlar kucak, tabii ki o ülkelerle kötü olsun demiyoruz biz araları, ama diğerlerine de nefret duymasınlar.
Tabii. Bu arada tabii bütün bu konuşmalar bizim geçen hafta konuştuğumuz bir Orta Doğu politikasına dönüp dolaşıp geliyor. Arap ırkçılığının, Fars ırkçılığının bu kadar güçlü olduğu bir coğrafyada Türkiye'nin, bir Türk'ün liderleşmesinin ne kadar imkansız gördüklerini de ortaya koyuyor. Aslında bir tabii rol modeli olarak Türkiye gerçekten önlerinde güzel bir modeldi demokrasi açısından. Hoşlarına da gidiyordu. Fakat hocamız hep bu konuda uyarır. Gerçekten farklı kişilerin farklı eğilimleri, işte Türkiye'den bir lider çıktı diyerek böyle çok şaşalı bir şey yapmaları kendince, Sayın Erdoğan'ın böyle bir iddiası olmamasına rağmen böyle bir işte çıkış yapmaları çok tedirgin etti Arap dünyasını. Çünkü onlar zaten bir Sünni birliktelik de istemiyorlar. Biz bunu da konuşmuştuk geçen hafta. Bizim belki yola çıkışımız biraz hatalı olarak bir Sünni birliktelik kuralım, oradan İslam birliği kurarız gibi bir bakış açısıydı belki. Fakat onlar bir Sünni birlik peşinde de değiller. Yoksa ihvanı bu kadar çabuk harcamazlardı. İşte ne bileyim diğer etraflarındaki grupları da o şekilde harcamazlardı. Bunu da yapmazlardı. Onların peşinde oldukları şey sadece Arapların koruyuculuğu. Yani Arap yani soy koruyuculuğu. Tam ayette geçtiği şekilde. Ama tabii ben burada Türkleri de çok fazla ayrı tutmak istemiyorum. Çünkü çok ciddi şekilde ırkçılık yapan Türkler de var. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur deyip ortaya çıkan insanlar var biliyorsun. Çok garip bir mantıktır bu. Hepimiz Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Yani böyle bir şeyin olması mümkün değil. Dolayısıyla ırk ayrımı Kur'an'a göre çok mantıksız. Fakat İslam toplumları bunu olduğu gibi Orta Doğu'da yaşatabilecek güce buluyorlar kendilerinde. Şaşırtıcıdır ve bu çok büyük bir beladır.
Tabii ki. Şimdi Bahreyn'in %80'i Şii dedik fakat buna rağmen İran'a yanaşmıyorlar. Aynı şekilde Suudi Arabistan Vahabi olmasına rağmen ırk dayanışması olduğu için Arapları Suudilerin çevresinde birleşiyorlar. Halbuki onların da bakış açıları çok farklı çünkü Sünni dinin içerisinde de aslında o kadar yaklaşmamaları gerekiyor Sünni olmalarına rağmen. Fakat buna rağmen yaklaşıyorlar. Yani İslam Birliği değil de bir Arap Ligi anlayışı var burada senin de anlattığın gibi. Ve ne yapıyorlar? Mesela bütün bu saydığımız ülkeler, Lübnan, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Yemen, Filistin, bunların hepsi Suriye, Mısır, Arap olmalarını ön plana koyarak bir birlik kurmak istiyorlar. Fakat tabii ki birlik kurmak isteyince birlik kurulmuyor. Yani böyle bir şey olmuyor. Dünya metafizik olarak ilerleyen bir mekan, böyle bir yer. Allah bu şekilde yaratmış. Allah ancak kendi dinine ve kendi gösterdiği yolu uyulursa başarı veriyor insanlara. Yani sen bir birlik kurmak istediğinde birlik kuramıyorsun. Bak şimdi İskoçya'da seçimler oldu. Görüyoruz çok yüksek ihtimalle İngiltere'den birkaç zaman içerisinde referandumla ayrılacaklar. Yani illaki Avrupa Birliği'ni kurmak istediğinde başarıya ulaşacak diye bir şey olmuyor. Bu İngiltere bir yandan Avrupa Birliği'nden ayrılmaya çalışıyor. Ve diğer bütün bölgelerde de aynı şey geçerli. İşte Türkiye'de Sünni olmasına rağmen müthiş bir Türk nefreti gelişiyor. Çünkü Arap değil. Şimdi aslında burada biz genel olarak konuya baktığımızda bunları bütün hurafelerle ilgili olarak biz tanımlarımızı yaptığımız zaman neye dayandırdıklarını görüyoruz din içerisinde. Çünkü bir din anlayışı var bu topluluklarda. Yani dinin dışında bir anlayışla bunu yerine getirmiyorlar. Fakat bu din anlayışı içerisinde de baktığımızda yine bunları hadislere dayandırdıklarını görüyoruz. Hayret verici şekilde. Çok enteresan yine peygamberimize ithaf edilen ve gerçek olmadığı her yerinden belli olan çünkü aynısını nesheden başka hadisler var. Yani tamamen hükmünü ortadan kaldıran ve Kur'an'a uygun olan farklı hadisler var. Ve ben bunlardan şimdi örnekler okumak istiyorum. Çünkü Arap ırkçılığı gerçekten hadis temelli olarak ileriye sürülen aslında samimiyetsiz olarak ortaya çıkıp bazı alimlerin de desteğiyle hadis bazlı olarak şey oluyor. Ve ayrıca burada şunu da belirtmek istiyorum. Saddam'ın Sünni olmasına rağmen bütün Kürtleri nasıl katlettiği de tarihe nasıl geçtiğini hiç unutmayalım. Çünkü gerçekten orada da yine onların tek yardımcısı olarak Türkler aslında bulunuyordu. Fakat o zamanki yönetim o kadar mülteciye açık değildi. Şu anda olsa muhtemelen yine o kadar insan hayatını muhtemelen kaybetmeyecekti. Fakat burada da Saddam'ın Arap olmasının geçerli olduğunu da hatırlatalım.
Bu arada ben burada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Yıllardır İsrail-Filistin Savaşı'ndan sonra yıllardır Arap ülkelerinde yaşayan Arap mülteciler var. Yani Lübnan'da yaşayan Filistinliler var, Suriye'de yaşayan Yermük Filistinlileri var. Bunlar kimlik bile alamamış Araplar yine. Yani Araplar arasında da bir kast sistemi olduğunu unutmamak gerekiyor. Çok da garip bir sistemdir bu. Mülteci oluyorsa eğer olsun, yani o koruyuculuk orada devam etmiyor nedense. Ama kendi istikrarlarını devam ettirecekleri yönlerde devam ediyorlar.
Zaten kendi kavimlerine karşı da bir sevgi olmuyor burada. Çünkü temel din ahlakı olmayınca başka şeyleri ölçü aldığında, kültürü belki temel aldığında, o kültürü en iyi uygulayanı bu sefer üstün tutmaya başlıyorlar. Veya işte dili en iyi konuşanı üstün tutmaya başlıyorlar. Halbuki bunların hiçbiri Kur'an'a göre ölçü olan şeyler değil. Veya en zengin kavmi en iyi temsil edebilecek olanı belki üstün tutmaya çalışıyorlar. Halbuki tek ölçü vardır. Yine programımızın başında söylediğimiz gibi takvadır. Bunun dışında hiçbir ırkın, hiçbir ırka üstünlüğü söz konusu değildir Kur'an'a göre. Şimdi bu hurafelerden, bazı mevzu hadislerden okumak istiyorum. Üç nedenle Arapları sevin. Sevin çünkü ben Arap'ım. Mesela Peygamberimizin böyle bir şey demeyeceğini, tabii ki Peygamberimiz der, Arapları sevin. Ama sadece Arapları sevin demez. Ve çünkü Kur'an Arapçadır ve çünkü cennet halkının dili Arapçadır. Şimdi ilk baktığımızda gerçekten biz Arapçayı çok seviyoruz. Kur'an gerçekten Arapça. Peygamberimiz de Arap'tı. Arap halkını da çok seviyoruz biz. Tamamen zaten programımız içerisinde her zaman olduğu gibi masum, mazlum olan ve bu ırkçılığı uygulamayanları tenzih ederek anlatıyoruz bu uygulamalarımızı. Fakat Arap toplumu, Arap olmayan toplumların efendisidir. Şimdi gittikçe başlıyoruz uydurulan hadislere. İnsanlığın en mükemmel sınıfı Araplardır. Arapların en mükemmeli Kureyşlerdir diye devam edip. Arapları sevmek iman sahibi olmak demektir. Bak, Müslümanları sevmek, inananları sevmek demiyor. Arapları sevmek diyor. Onlardan nefret etmek imansız kalmak demektir. Arapları seven beni seviyor demektir. Kim ki Arap'tan nefret eder, benden nefret ediyor demektir. Araplara hakaret eden de, şimdi burada Peygamberimiz Araplar derken kendi toplumu içerisinde bulunan insanları kastettiği için, halbuki insanları kastediyor Peygamberimiz. Sadece Arap toplumunu üstün tutan bir şeyden bahsetmiyor. Diyor ki Arap'ı aşağılatan kişi müşrik sayılır. Zira Arapları küçültmek İslam'ı küçültmek demektir. Şimdi burada Peygamberimiz insanlardan, Kur'an'a göre biz nedir? Bir insana aşağılar mısın? Bu haramdır. Hiçbir şekilde yapamazsın haksız yere. Bir insana durduk yere hakaret eder misin? Hayır. Fakat bunların hepsini Araplar olarak değiştirerek ve Arapların da bütün ırklara üstün olduğunu söyleyerek işte bu hadislerle bunları kendilerine Arap ırkçılığına bir bahane olarak ve bu hadisler benzer nitelikteki hadisler Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Hanbel, Ebu Davud, Suyuti bütün İslam alimlerine ait eserlerin içerisinde bulunuyor. Şimdi asıl ben başka bir hadis okumak istiyorum. Rabbiniz bir olduğu gibi babalarınız, dininiz ve peygamberleriniz de birdir. Arap'ın Arap olmayana, dikkat etmesini istiyorum izleyicilerimizin, Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü olmadığı gibi kırmızının karaya, karanın kırmızıya üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takva iledir. İşte Peygamberimizin sözü bu. Çünkü Kur'an'la mutabık olan da bu. Ve bu şekilde de çok fazla sayıda hadis söz konusu. Zaten biz yine Hucurat Suresi 13. ayeti söylemiştim programımızın başında. Onu da okuyayım. Şeytan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, şimdi az önceki hadisi birebir mutabık. Sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışmanız için milletleri ve kabileleri ayırdık. Allah indinde en üstününüz takvada en ileri olanınızdır. İşte bu şekilde kendilerine göre insanların kendi kavmiyetçiliğini ön plana çıkarmaları, sadece Arap olduğu için üstün olduklarını iddia etmeleri veya Arap olmadıkları için aşağılık olduğunu iddia etmeleri veya Fars oldukları için üstün olduklarını, Fars olmayanı, Kürt olduğu için aynı şekilde. Bu diğer kavimler için de geçerli ki bu zaten bizim yıllardır anlatmaya çalıştığımız Darwinist materyalist zihniyetin temelinde olan ve insanların son geçtiğimiz yüzyılda zaten kan gölüne çeviren bütün Avrupa'yı, bütün Orta Doğu içinde bulunduğumuz yüzyılda kan gölüne çeviren bir zihniyettir ve tamamen hastalıklıdır ve hiçbir şekilde de Kur'an'a göre geçerliliği yoktur.
Şimdi Orta Doğu için bunu genel olarak Batılı devletler kullanıyor. Çünkü Orta Doğu projeleri var, biz bundan çok defa bahsettik burada. Bunun ortadan kalkması da öyle hani siz ırkçılık yapmayın, o sizden öyle üstün değildir, öyledir falan diye anlatarak olmuyor. Yani biz bu yaklaşımla Orta Doğu'da herhangi bir şey kazanamıyoruz. Ama Türkiye'nin burada vasfı önemli ama Türkiye'nin çıkıp ben lider oldum diye değil, yani bunu istemeyecekleri çok açık ve bunu gösterdiler bize. Bu şekilde değil ama geçen hafta bunu konuşmuştuk. Komşularla iyi geçinme politikası yapıp kendi politikalarının ve kendi yaşam tarzlarının bize uyuşmadığını görerek, yani onları bize dönüştürerek değil de onları anlayarak, yani Çünkü orada demokrasi yok. Orada kökleşmiş bir bizimki gibi bir cumhuriyet rejimleri yok. Orada işte insanların özgürce haklarını söylüyor ki biz bile bu konuda o kadar iyi değiliz. Konuşabilecekleri bir ortam yok. Dolayısıyla orada diktatörlüklerle bugüne gelmiş topluluklar var ve ırkçılığın yaygın olduğu toplum geniş kesimler var. Dolayısıyla oraya ulaşmanın başka yollarını bulmamız gerekiyor. Bunun tek yolu sevgiyle yaklaşmaktır. Hocamız bunu çok önemli bir şey olarak söylemişti. Orta Doğu'nun unuttuğu çok önemli bir şey var. O da sevgidir. Bizim bunu anlatacak yollar ve vesileler bulmamız gerekiyor demişti. İşte bunu anlatabilmemiz için yani Kur'an ahlakına davet edebilmemiz için önce bir yakınlık kurmamız gerekiyor. O yakınlıkta ancak sevgi bağıyla onları davet etmemiz ve anlayışla davet etmemiz olacaktır. Çünkü hoşumuza gitmeyen şeyler yapacak olanlar olacaktır elbette. Fakat bunu ortadan kaldırmak için böyle bir taktik gerekiyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da sevgiyi önce hakim kılmak, çok yumuşak bir üslup kullanmak, sevgiyi hakim kıldıktan sonra da Kur'an'ın ahlakını olduğu gibi öğretebilmek, onları anlatabilmek gerekiyor. Irkçılığın olmadığını, Kur'an'da çok nezih bir karakter olduğunu, üstünlüğün sadece takvaya ait olduğunu da ancak bu şekilde anlatabiliriz. Türkiye'nin burada üzerine düşen görev büyük.
Tabii toplumları burada söylediğin şey çok önemliydi. Kendine benzetmeye çalışarak değil, olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Çünkü Allah'ın demin de okuduğumuz gibi ayetinde söylediği, bu bir renkliliktir. Kültürlerin olması bir renkliliktir. Renklerin olması, insanların renk renk yaratılmış olması Allah'ın bir güzellik tecellisidir ve hoş bir tecellisidir. Yani insana zenginlik katan, insanın gözüne güzel gelen bir tecellidir. İnsanın farklı dillerde konuşması bir güzelliktir. Allah dünyayı çeşit çeşit yaratmıştır. Sen bütün insanları kendine benzetmeye çalışıp tek tip haline getirmeye çalışırsan orada sorunlar çıkar ve kargaşa çıkar. Evet. Ve hatta belki bir kesimi yapabilirsin ama o sevgiden ziyade içte nefreti birlikte getirir. Yani boyun eğici olur belki ki Avrupa'nın bugüne kadar hep Kuzey Afrika'da olsun, Orta Doğu'da olsun sömürgecilik politikasıyla yapmaya çalıştığı bir saygı oluşturmak ama temelinde de nefreti birlikte getiren bir sisteme dönüşmüştür. Hiçbir zaman gerçek anlamda bir sevgi oluşmamıştır. Bu şekilde kendine benzetmeye çalışmak değil, toplumları olduğu gibi kabul edip ama tabii ki eğiterek, yani eğer eğitim eksikliği varsa onu o şekilde kabul etmek değil, güzel olarak Kur'an ahlakıyla eğiterek ama hayır sen görünüm olarak bana benzeyeceksin değil, siyahi renkleri beyazlara çevirip beyazları siyahlara çevirme, işte kırmızı sarı ne varsa bütün renkleri tek tek yapmak değil, hepsini Allah'ın zenginliği yarattığı o güzel çeşitlilik içerisinde, ahlak içerisinde hepsinin güzel olarak yaşamasını sağlamaktır. Ama işte buna nesil olacak olan da inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacak. Çünkü onun sevgi öğretmenliği bütün dünyaya yayıldığında bütün dünya ancak o zaman bu güzelliğin kıymetini anlayıp onun zevkine varabilecekler inşallah. Bu akşamki programımız burada sona eriyor. Umarım ilgili izlemişsinizdir. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.